Herkese merhaba, BUXM Podcast'ine daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde de sizden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Yine arkadaşlarım Erhan, Mustafa, Gonca, Gökçe ve Serena ile beraber. Eğer dinlemediyseniz bir önceki bölümü de dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aklınıza gelen bir soru varsa ya da bu soruların içinde değilse sorularınız öbür podcast'te, bir önceki podcast'te yanıtlanmış olabilir. Şimdi sıradaki sorumuz programlarla ilgili.
Programlar hakkında, farklı programlarla ilgili birkaç soru gelmiş. Erhan, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bizimle paylaşabilir misin?
Programlar aslında çok böyle tartışılıyor sürekli. Yani, kimisi işte Figma'yı soruyor, kimi XD, Sketch olarak şey bu. Ben buna şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha çok böyle kişisel bir yorum olacak. O sizin kendi ihtiyacınıza göre şekillenen bir şey. Mesela kimisi XD'yi daha rahat kullanır, kimisi Figma'da daha rahat çalışır, kimisi Sketch'te daha hızlı ve etkili olduğunu düşünüyor. Hani ben kendi adıma söyleyeyim, benim ihtiyacımı Paint diye görse Paint diye bile açar çalışırım. Ama bu süreçte hani şu iyidir, bu iyidir diyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi hepsinin birbiri içine farklılaşması var. XD mesela prototip tarafını çok geliştirmişti. İşte sesli prototipler falan geliştirmişti en son. Onları kullanıyordu. Figma en son duyurduğu özelliklerle beraber özellikle komponent yönetimini bayağı kolaylaştırmıştı. Keza diğer tarafta Sketch de aynı şekilde işte yakında cloud tabanlı çalışmayı da getirecek. Yani hepsinin kendi içinde farklı özellikleri var. Bu da yani kişisel kullanımımızdan ziyade içinde bulunduğumuz ekibin de uyan bir aracı da kullanabilirsiniz. Yani hepsinin hangisi iyi, hangisi daha şey değil. Hani biraz cevap veremiyorum çünkü dediğim gibi çok kişisel bir şey soru. Diğer tarafta handoff'ta ben Zeppelin'i daha fazla beğeniyorum. Hani bu tamamen şey çünkü daha rahat bir kullanımı var. İşte özellikle ekipler arasında paylaşımı olsun, eksporta kısmı. Sadece tek sıkıntı işte son dönemde özellikle Figma'da bir plugin olarak getirip bir ağırlaşma gibi bir durum oldu. Ama onu da yakında çözerler diye düşünüyorum ama yine ben bu süre Zeppelin ve şey olarak cevap vereceğim.
Aramızdan
ben de Erhan'a katılıyorum. Şey evet. Olarak araçlar sadece hedefe ulaşmak için araçlar, istediğinizi kullanabilirsiniz demek istiyorum.
Yani. Ya buna takılıp da şey olayı mesela yapılmaz. Mesela ben Figma tasarımcı. Figma'yı kullanıyorum. Siz Sketch mi kullanıyorsunuz deyip de hani birine atıp diğerini ötekileştirmenin bir lüzumu yok. Çünkü ben mesela şu an bir Sketch'e güncelleme geldiğinde o güncellemeyi alıp bakıyorum. Yenini getirmişler. XD'ye de bakıyorum. Keza böyle olması lazım. Çünkü burada ortada bir rekabet var. Bu rekabet güzel şeyler doğuruyor. Birisi bir özellik yapıyor. Diğeri ha sen bunu yaptın ben de daha iyisini yaparım diye farklı şeyler yok. Burada kazançlı çıkan taraf biz oluyoruz. Ama gelip de işte Gonca'nın dediği gibi araç amaca dönüştüğünde o işte zararınız oluyor. Daha eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin?
Zaten farklı tool'ların birbirine kullanımda benzer yanları söz konusu. Şöyle bir şey de var. Farklı takımların farklı ihtiyaçları oluyor. Bazen mesela takımlarda bir kişi varsa ya da kişi sayısına göre aynı anda birkaç kişinin kolaboratif çalışmasına gerek olmayabiliyor. Bazen de bu çok önemli bir nokta olabiliyor. Bu gibi nedenler ve ihtiyaçlarda hangi takımın hangi ürünle çalışması gerektiği ya da daha uygun olduğunu gerçeğini etkileyebiliyor. Ama daha kişisel bir şeyde bakarsak, az önce Erhan'ın dediği de gibi kişisel olarak neyle ilgilendiğinizi ve nasıl bir şeyle baktığınıza göre bu sorunun cevabı kesinlikle değişiyor. Yine aynı şekilde benzer bir sorudan devam etmek gerekirse, UX tasarım için hangi yazılımları tavsiye edersiniz ve sizce en iyileri hangisidir ya da en iyisi hangisidir diye sormuş Arzu arkadaşımız. Burada açıkçası daha subjektif bir şey olduğu için, soru olduğu için herkesin cevabı da farklı olacaktır. Dileyenler dilediği şekilde şey verebilir, hani cevaplarını verebilir diye düşünüyorum. Serenay, sen ne düşünüyorsun?
Ben sorunun direkt cevabından değil, biraz daha geniş bir yerden konuya giriş yapmak istiyorum. Şöyle ki hani şu zamanlarda, bu yıllarda tasarım tool'ları arasında seçim yapabiliyor olmak şey bile bence bayağı güzel ve büyük bir özgürlük. Ben kendi mezun olduğum zamana gene 2017 yılında mezun oldum. Çok da eski değil. Dönüş yapacağım. Bölümde mesela kullandığımız ürün görselleştirme, yani PAF'da hazırlama tool'u olarak Illustrator kullanırdık ve XD yeni yeni çıkıyordu o zaman. Diğerlerinin adını bile duymamıştım. Sonra bir işe girmiş bulundum ve şirketimin kullandığı yazılım Sketch'ti. Sketch'i kullanmaya başladım. Sonrasında diğerlerini de merak edip açıp baktım ama yani elim mesela Sketch'e o kadar alışmış ki diğerleri bana zor geliyor. Ama hani bu demek değildir ki diğerleri daha iyi, bu daha kötü. Yani o noktada sizin başınıza neler gelecek, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yani bence o yüzden en iyisi hangisidirden ziyade kendi kendinizi geliştirmek için kullanacağınız bir şeyse bu. En erişilebilir, kendi imkanlarınızla en rahat ulaşabileceğiniz şeyi seçmeniz daha doğru olur. Çünkü bir noktada bir şirkette çalışmaya başlayacaksınız. Freelance çalışıyorsanız ayrı tabii, onu bilmiyorum, hiç deneyimlemedim. Şirketin kullanmayı tercih ettiği tool'u kullanıyor olacaksınız. Belki değiştirmek için çabalarsınız. O da yine sizin şeyinize kalmış ama yani o yüzden hepsi birbirine benziyor bu tool'ların. Bunu az önce de söyledik. En erişilebilir olanı kullanıp kendinizi onda geliştirmeniz bence en doğrusu olacaktır yani. Çünkü hepsi farklı farklı noktalarda iyi programlar yani. Biri diğerinden daha iyidir. Ben böyle bir yorum yapamıyorum. Ama bunu tartışabiliyor olmak bile bence çok güzel. Çünkü dediğim gibi ben mesela direkt biriyle giriş yapmış bulundum. Ve şu an diğerleri elime çok yabancı geliyor yani. Zorlanıyorum.
Ben şeyi ekleyebilirim belki. Serena'nın dediğine sonuna kadar katılıyorum. Hani günün sonunda en iyi çıktığı neyden elde edecekseniz aslında sizin için en iyi tool olur. Hani işte bunun bu kadar kullanıcısı var ya da bunun bu özelliği var noktasında değil ama probleme yanıt getirmek olduğu için olay aslında sizin en sağlıklı çözümü getirebildiğiniz nokta sizin en iyi kullandığınız tool olacak. Sadece burada şeyi söyleyebilirim. Hani tool'lar artık tabii ki önceki design tool'ları da çok gelişmişti ama şu an bu gelişmişliği kompleksitesi basit bir seviyede çok iyi çıktılar verebildiğimiz hale gelen özellikler getiriyorlar. Hani Sketch'te de aynı şekilde, Figma'da da aynı şekilde bu özellikler var. Sadece bu özellikleri şu anlamda iyi öğrenin diyebilirim. Örnek veriyorum, bir saatte yapabileceğiniz bir işi sizin gerçekten bir 10 dakika içerisinde daha sürdürülebilir, daha devam ettirilebilir. Günü kurtaran bir çözüm değil ama sizi daha ileride daha rahatlatacak çözümler şeklinde implemente edebilirsiniz. Açıkçası biraz da ben teknik taraftan biri olduğum için bu açıdan bakıyorum. Çünkü bir gün sonrasında o design sürecini iterate edecek kişi yine aslında onun başına oturan kişi olarak siz ve arkadaşlarınız olacak. Hani burada bunu yaptım ve bitti gibi bir yaklaşımdan ziyade o ekosistem içerisinde hangi yöntemleri kullanarak daha iyi bir çözüm getirebilirim ve bunu yapabilirim noktasında tool'u tanımak çok daha iyi olacak. Bu çok çok çok basic bir örnek olacak olabilir ama işte biraz da şeye benzetiyorum. İşte UI designer'ım, Sketch kullanıyorum ama işte simbol özelliğimi kullanmıyorum. UI'de tüm komponentleri işte orada yapıyorum, orada değiştiriyorum. Farklı varlıkları varsa işte 10 tane UI'mda kart var. Her kartı gidip tek tek değiştirmek değil de bir tane kart simbolü oluşturduğum zaman tek bir yerden yönetebildiğim bir mekanizmaya dönüşüyor aslında burada. Bu gibi buna benzer feature'ları iyi öğrenebilmek aslında sizin iş süreçlerinizi daha kolaylaştırıyor olacak diye düşünüyorum. Genel olarak benim söylemek istediğim de bu. Hani yani update notlarını okuyabilirsiniz belki. Yani çok meraklıysanız neler değişti falan gibi. Etkinliklerine falan katılabilirsiniz. Geçen Figma'nın Config Europe eventi vardı. Orada çok güzel tool'lar tanıtıldı, feature'lar tanıtıldı. Erhan da bahsetmişti. Ya community'nin içerisinde biraz yer almak sizi aslında daha iyi adapte ediyor. Birden bakıyorsunuz ki evet, bu tool benim için en iyi tool dediğiniz bir noktaya evriliyor diyebilirim aslında.
O zaman aslında bir nevi teknik soruların son sorusu olarak servis tasarımı ile ilgili bir soru gelmiş Canberk Erkin'den. Bu soru da şöyle: servis tasarımındaki süreçler işlenirken nelere dikkat edilmeli? Bu alanda ilerlemek isteyenlere vereceğiniz tavsiyeler neler olurdu? Bu alanda ilerlemek isteyen kişiler nerelerden devam etmeli? Neleri araştırarak bilgisini ve perspektifini genişletebilir? Ben bu soruya kendim cevap vererek başlamak istiyorum. Çünkü İsveç'te 2 sene master yaparak bu konuda detaylı bir bilgi alma şansım oldu. Servis tasarımı aslında bütün bu az önce konuştuğumuz bilgileri de içinde barındıran bir süreç. Fakat en önemli noktası, servis dediğimiz zaman ya da servis tasarımından bahsettiğimiz zaman sadece kullanıcılar değil, bu servisi sunan insanlar ve buradaki birçok farklı dokunma nokta, yani touch pointlerden bahsedebiliriz. O yüzden hatta servis tasarımı genelde bir tiyatro oyununa ya da bir benzer bir şeye benzetilir. Çünkü bu tiyatroda oyuncular vardır ve bir oyun sunarlar ama aynı zamanda background'da da birçok farklı insan o oyunun düzgün işlemesi için bazı görevleri yerine getirmek zorundadır. O yüzden hani diğer konuştuğumuz konulara konularla karşılaştırdığımızda çok daha geniş perspektife dayanan bir tasarım sürecidir aslında servis tasarımı. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlara söyleyebileceğim en iyi şey gerçekten bu alanı detaylıca incelemeleri ve okumaları. Bu konuda da This is Service Design ve This is Service Design Thinking diye farklı kitaplar var. Ve bazı gerçekten önemli metodları ve önemli bilgileri içinde bulunduran kitaplar. Maalesef bu kitaplar tekrar İngilizce ama hani yine servis tasarımı diye arattığınızda benzer şeyler çıkacaktır. Türkiye'de daha çok kullanıcı deneyimine de, daha doğrusu offline alanda kullanıcı deneyime de yansıtılabiliyor. Ve bunlarla ilgili bilgiler bulursanız bunları da aynı şeyde kategoride okuyup kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Ama aynı zamanda daha önceki sorularda da bahsettiğimiz gibi case study'ler burada da çok önemli. Çünkü farklı insanların farklı problemleri çözerken ne gibi süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerden geçerken ne gibi problemle karşılaştıklarını ve problemleri nasıl değerlendirip ve onlara nasıl çözüm sunduklarını öğrenme şansınız oluyor. Bu alanda da Service Design diye bir aslında foundation var ve bu foundation her sene bu alanda konu geliştiren şirketlere ödüller veriyor. Mesela bu şirketleri, daha doğrusu bu foundation'ı takip edip bu şirketlerin nelerden ödül aldığına bakıp oradan case study'lerini inceleyip ve servis tasarımını farklı ülkelerde nasıl yapılmış buna bakma şansınız olabilir. Bir de şöyle bir şey diyeceğim konuyu kapatmadan önce. Servis tasarımı gerçekten kültürlerle de ilgili birleşik bir tasarım. Farklı kültürlerde farklı şeylerin farklı bir şekilde sunulması gerekiyor. Çünkü daha online ve offline beraber süreçler işleyebiliyor. Bu yüzden de farklı ülkelerde farklı case study'leri okuduğunuzda daha gerçekten geniş bir perspektife sahip olacaksınız diye düşünüyorum. En son teknik sorumuz buydu. Birazcık daha herkesin kendi fikrini paylaşacağı daha tatlı sorularımız da var. Bunlar da şöyle. İrem arkadaşımız şöyle bir soruyla gelmiş bizlere. Diğer dinlerdeki ve ülkelerdeki mulbi tasarımları takip ediyor musunuz? Kültürel farklılıkların tasarıma nasıl etki ettiğine dair yazılı bir kaynak öneriniz var mıdır?
Diğer ülkelerdeki mobil tasarımları çoğunlukla işte mobil ve diğer kısmı takip ediyorum. Özellikle doğu tarafında mesela Hindistan, Çin olsun o kısımlardaki tasarımlar normalde Avrupa'daki tasarımlar daha böyle renkli ve çinli oluyor. Bununla alakalı bir konuşma vardı kaynak olarak vereceğim. Yani isim olarak da Gökçen Yılmaz'ın duygusal tasarım nedir konuşması vardı. Geçen sene Circle'lara yaptığımız etkinlikte onunla alakalı YouTube videosunu bulup izleyebilirsiniz. Yani o bu konuda rehber olacaktır. Yani özellikle ülkelerin tabii kültürel şeyleri etkiliyor tasarımları yaparken. Onu daha başka eklemek isteyen var mı?
Şöyle bir cevap vermek istiyorum ben de. Gerçekten kültürler biraz önceki servis tasarımında da bahsettiğimiz gibi kültürler tasarımlarda büyük farklılıklara yol açabiliyor. Hatta Erhan'ın tekrar dediği gibi mesela daha Asya tarafında yaratılan uygulamalarda daha fazla renk kullanımı ortaya çıkıyor. Ve mesela onlar özellikle Çin'de yanlış bilmiyorsam kırmızıya farklı bir anlam yüklüyorlar ve kırmızıyı daha çok kullanmaya çalışıyorlar. Hatta dikkat ederseniz o taraftan gelen uygulamalarda bu rengin daha çok kullanıldığını da görebilirsiniz. Avrupa'da mesela daha az, daha simple, daha basit ve daha çabuk sonuca ulaştırabilecek uygulamalar daha çok tercih ediliyor ve daha çok başarılı oluyor. O yüzden gerçekten biraz kendinizin okuyup, yani daha doğrusu kendi kendinize bakarak farklılıkları fark edebilirsiniz. Hatta bu farklılıkları sizler de yazıya döküp bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur, biz de çok seviniriz. Bir sorumuzda şöyle bir soru gelmiş bir arkadaşımızdan. Digital nomad hakkında ne düşünüyorsunuz? Belirli bir sektör tecrübesine ihtiyaç var mı? Ne kadar sermayeyle bu işe kalkışılmalı? Çünkü kendisinin böyle bir çalışma hedefi varmış birkaç sene içerisinde. Şöyle bir durum söz konusu. Bu sorular farklı zaman dilimlerinde topladık. Sanırım pandemi bu süreçte daha hız kazanmamıştı. Pandemiyle yaşadığımız çok farklı durumlar söz konusu ve pandeminin hayatımıza kattığı farklı değişiklikler söz konusu. Ama şundan az çok eminiz ki yakın zaman içerisinde çok uzak yerlere sürekli seyahat etmemiz mümkün olmayacak. Mümkün olduğunda da belki bazı belgeler sunmamız, bazı şeyler yapmamız gerekecek. Eskisi kadar rahat olamayacağız bu konuda. Bu nedenle gelecek için kararsızlıkla beraber aynı zamanda şöyle bir şey de var söz konusu. Bizim şu andaki takımımızda, yani şu anda bu podcast çeken arkadaşlar arasında böyle bir geçmiş olan bir arkadaşımız da yok. Çok değişik bir konu. Çok daha gerçekten insanların ilgisi çektiği zaman o konuya detaylı bakıp ve gerçekten farklı backgroundlar, farklı bilgilere sahip olabilecekleri bir alan. O yüzden ve daha kişisel bir alan. Yani belki biri belli bir miktar sermayeye sonuç ortaya çıkarabilecekken başka biri aynı miktar parayla aynı sonucu ortaya çıkartamayabilir. O yüzden gerçekten kişisel şeylere bağlanan bir süreç. Ama belki dijital nomadlik konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir yerde bir şekilde çalışabilmek adına farklı bir ülkede, eğer çok yüksek ve farklı ülkede çalışmak istiyorsak bir şekilde o ülkeye girebilmemiz gerekiyor. Öncelikle bu sorunun çözülmesi lazım. Daha sonra da diğer soruların çözülmesi lazım. Eğer bu konuda bir probleminiz yoksa daha farklı ilerleyebilir her şey pandemi çözüldükten sonra. Siz de bu şeyleri deneyimlemeye başladığınızda bizimle yaşam deneyimlerinizi paylaşırsanız biz de çok seviniriz. Çünkü bizim de daha az bilgiye sahip olduğumuz bir alan açıkçası. Yine daha çok herkesin fikrini söyleyebileceği ve herkesin farklı fikirlerde olabileceği bir sorumuz daha var. Metehan'dan gelmiş bir soru, Metehan Kaya'dan. Product Designer title'ını UX UI Designer title'ından ayıran farklar nelerdir diye sormuş kendisi. Şöyle düşünüyorum, gerçekten farklı şirketler farklı title'lar vererek farklı işlerde çalıştırıyorlar insanları. Ama bazen UX UI beraber geçiyor ve aynı iş yapılıyormuş gibi düşünülüyor. Bazen ayrılıyor ve farklı alanlara göndermeler yapılıyor. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim kendi bulunduğum şirket içerisindeki gözlemlerimden. Product Designer title'ı gerçekten bir ürünün ana designer'ı sizin olmanız. Belki researcher'ı bile yok o ürünün. Research'ı siz yapıyorsunuz, deneyim tasarımını siz yapıyorsunuz ve en sonunda daha çok hani UI tasarımını da siz yapıyorsunuz. Her şey sizden geçiyor. Mesela bu Product Designer olabilir. UX UI Designer'da da belki bir researcher vardır, UX'çi vardır ve UI'ci ayrı olabilir ya da farklı versiyonları olabilir. Ama gerçekten çok subjektif bir konu ve bence şirketler de buna çok detaylı dikkat etmeden kafalarına gelen ve kendilerine en uygun olacak title'ı düşünerek paylaşıyorlar. O yüzden farklı platformlarda önerilere ve cevaplara açık bir soru olduğunu düşünüyorum. Serenay, sen ne diyorsun?
Benim de şöyle bir fikrim var bu konu hakkında. Bu arada tamamen senin söylediğin şeye katılıyorum. Yani bence de bir ürünün geliştirme sürecinde, tasarım konusunda, yani başlangıcından sonuna kadar bütün görevleri üstleniyorsa tasarımcı kişi, bence o kişiye product designer diyebiliriz. Yani şirketteki ürünün geliştirilmesine neler dahil oluyor, ona bakmak lazım yani. Ama bir yandan da şöyle bir şey gözlemledim yine sektörde. Yani product designer deyince insanların aklına daha çok fiziksel ürünleri tasarlayan insanlar geliyor. Yani UX UI dediğimiz alanın çalışma alanı, yani çıkarttığı ürünler dijital ürünler olduğu için bu konuda bir çatışmaya düşüyor gibi gözlemliyorum insanları. Yani ben product designer'ım deyince akla gelen ilk şey dijital ürün olmuyor. Ama bence hani bu şu anda bir sorun olarak algılıyorum bunu. Ama zamanla aşılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kültür evrilecek ve product designer denince artık akla gelen şey fiziksel üründen çok dijital ürünler de olmaya başladığında UX, UI, research bu süreci tamamını tek başına yapan tasarımcılar kendilerine çok rahatlıkla product designer diyebiliyor olacaklar diye düşünüyorum. Şirketler de yine o zaman bu konuda belki bilinç kazanıp çalışanlarına bu şekilde title verebilirler belki. Benim görüşüm bu şekilde.
Umarım ileride bu terimlere oturan belli karşılıklar olur. Çünkü şu an herkes, bütün şirketler kendi düşündüğünün uygun olduğunu düşünecek şekilde paylaşıyor. Yine Metehan arkadaşımızdan gelen ve herkesin farklı fikirlerine olabileceği bir sorumuz daha var. UX'i olumlu etkileyen olmazsa olmaz maddeler ve UX'i olumsuz etkileyen olmaması gereken maddeler nelerdir diye sormuş. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Gonca?
Aslında Atilla'nın bu konuya dair kullanıcı deneyimi, tasarımı ve deneyimi etkileyen faktörler diye Medium'da çok güzel bir yazısı var. Onunla başlayabilirsiniz. Temelde tasarım odaklı düşünme metotlarını anlatıyor. Empatik kur, tanımla, tasarla, prototiple ve test et diye. bunun içine kabullenmeniz gereken bazı mindsetler var. Bunlardan bazıları da varsayım yapmamak. Burayı detaylandırmak ister misin Serenay?
Tabii, şöyle anlatabilirim belki bu konuyla ilgili düşüncelerimi. Yani kullanıcı deneyimi tasarımı yaparken ikilimine düşebiliyoruz tasarımcılar olarak. Hani bu bütün, yani sadece kullanıcı deneyimi için değil, tasarımın diğer bütün alanları için geçerli olacaktır belki. Hani varsayım yapmak. Yani hani kullanıcı böyle düşünüyordur. Bence şu iyi, bence bu güzel. Yani ama böyle olmaması gerekiyor. Yani bir sanat eseri ortaya koymuyoruz. Biz veriyle çalışıyoruz yani. Dataya bakacağız. Dataya göre tasarım kararlarını vereceğiz. Bu noktada hani kesinlikle kaçınılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ama bir yandan da hani yani hakikaten çok zor bir şey yani. Kişisel şeyini oraya yansıtlamak, fikrini, kararları alırken. 2020 yılının başında henüz daha pandemi diye bir şey ülkemizde hiç yokken katıldığım bir UX Research konferansında da yani bütün teması buydu. Hani üstüne basa basa kesinlikle varsayım yapmayın. Bu bir işte kullanıcı deneyimi tasarımı alanında yapılabilecek en büyük hatalardan biridir şeklinde üstüne basa basa herkes bunu söylemişti. O yüzden hani bence hem bu alanda çalışanlar hem yeni başlayanlar olarak herkes buna çok dikkat etmeli diye düşünüyorum. Yani kullanıcılara ulaşabiliyorsanız kullanıcılara, ulaşamıyorsanız kullanıcıları tanıyan kişilerden alacağınız bilgiye göre, ama bir şeye göre, bir veriye göre karar vermeniz gerekiyor. Yani kesinlikle varsayım yapmadan ilerlemek gerekiyor bu tasarım sürecinde.
Bu konuyla ilgili yani, eğer research'e dikkat edilmeden yola çıkılan örnekler de var ve bunlarla ilgili yazılar da var. Bunları okursanız burada research'ün ne kadar önemli olduğunu da görmüş olursunuz. Bir research öyle bir alan ki eğer derseniz ki bir seneniz var, bir seneyi dolduracak şekilde research yapılabilir. Ama bir seneniz yoksa, sadece bir haftanız varsa, onu dolduracak şekilde doğru metotlar kullanılarak yine sonuç elde edilebilecek bir research çıktısına oluşulabilir. O yüzden kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Çok güzel özetledin Serenay'cığım. Bir sonraki soruyla, aslında teknik sorularımızın sonlandıracak olan soruyla devam ediyorum. Tasarımda fikir konusunda tıkandığınızda nasıl çözüm üretiyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?
Ben genelde uğraştığım probleme dair benzer kalıpları görebileceğim yerlere bakıyorum. Yani sorun neyse aynı soruna başka bir alanda çözüm bulunmuş olabiliyor ve onları incelemek benim çözüme yaklaşımımı değiştiriyor. O yüzden onları bulmaya çalışıyorum.
Kesinlikle. Genelde eğer bir problem varsa, bazen nadiren de olsa, daha önce bir örneği olmuyor olabiliyor. Ama bazen birçok örneği farklı tasarımcılar tarafından ya da farklı çözüm önerileri getiren kişiler tarafından yaratılmış oluyor. O önerilere bakıp sizle yakın olduğu yerleri değerlendirip benzer olmayan yerleri bulmak kesinlikle hani ilerlemek açısından bir basamak. Aynı şekilde bu alanda çalışan insanlara fikrini sorup mentorlukla ilgili bir çalışmaya girmek ve belki bir yerlerde benzer görüşlere sahip insanlarla, hatta belki benzer görüşlere sahip olmayan insanlarla fikir alışverişi yapmak yine farklı perspektifler kazandırabilecek bir yöntem. Gerçekten benzer, o yüzden şöyle diyebiliriz belki özetlemek adına. Problemi iyi anlamak, iyi değerlendirmek. İyi değerlendirdiğiniz zaman zaten size nasıl ilerleyeceğinizi yol gösteriyor problemler bir miktar. Problemi anladıktan sonra da benzer problemler ve benzer problemlerin çözümleri nelerdir diye bakmak. Bu da olmadığında benzer ve benzer fikirlere sahip olmayan insanların fikirlerini alıp hepsini bir belki yerde toplayıp sonuçta kendi çözümümüzü ortaya çıkarmak diyebiliriz. Ve böylece teknik sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Sorular çok güzeldi. Her şeyi bitirmeden önce tatlı birkaç sorumuz daha var. Öncelikle Gamze, eski takım arkadaşımız, bize tatlı notlar yazmış. Kendisini çok özlediğimizi ve pandemi yüzünden görüşemediğimiz için yakın zamanda kendisini görmeyi umut ettiğimizi söylüyoruz buradan. En son da şöyle bir soru gelmiş. Cansu Nur Kılıç'tan. Kendisiyle de çok güzel bir podcast çekmiştik. Belki hatırlarsınız. O da bize şöyle bir soru sormuş. Ekip olarak çok güzel bir inisiyatifin sahibisiniz. Bu süreçte sizi kişisel olarak geliştiren, en çok geliştiren şey ne oldu? Öncelikle ben Gökçe'nin fikrini sormak istiyorum. Gökçe, sen ne düşünüyorsun?
Teşekkürler Beylem. Aslında bence bu süreçte yani kişisel olarak beni en çok geliştiren şey öncelikle farklı alanlardan farklı fikirlere ve farklı bakış açılarına sahip bir ekiple gönüllü ve üretici olmayı amaçlayan bir iş yapmak bana çok şey kattı. Sizlerin her zaman fikirlerini duymak, farklı alanlardan nasıl baktığınızı öğrenmek, sizin deneyimlerinizi duymak her zaman çok keyifliydi. Buna ek olarak komünite gittikçe genişledi ve çok farklı alanlardan insanlar dahil olmaya başladılar. Benim için bu süreçte en faydalı ve en geliştirici şey daha fazla ses duymak, daha fazla yorum almak, daha fazla geri besleme almak yönündeydi. Sizler ne düşünürsünüz bu süreçle ilgili, nasıl deneyimleriniz oldu?
Ben şöyle diyebilirim. Gerçekten eğer bir alanda çok çalışıyorsunuz ve o alana çok ilgiliyseniz bir yerden sonra o alanla ilgili fikir paylaşımına sahip, o alanla ilgili aynı fikirlere ya da benzer ilgiye sahip olan kişilerle konuşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben özellikle bu konuda büyük bir eksiklik yaşıyordum. Hani alanla, bu alanla çok ilgiliydim. Ve çok fazla fikrim, konuşmak istediğim konu vardı. UX Minimal'in içinde olmak bu alanda hem ekip olarak arkadaşlarımla bir şeyler paylaşmamı sağladı. Hem de UX Minimal'in genişleyen kitlesi sayesinde kitleyle bir şeyler paylaşmamı sağladı. Ve o kitleden de Gökçe'nin dediği gibi güzel feedbackler ya da farklı perspektifler duyma şansımız oldu. Gerçekten hani bu şekilde birbirimizle bu konuları paylaşarak, birbirimizle bu tatlı sohbetlere girerek hem kendimiz bilgileniyoruz hem de başka toplulukları ve başka insanları, başka alanlardan bu alana ilgi duyan insanları bilgilendirmiş oluyoruz. O yüzden böyle devam edeyi de gerçekten UX'in, research'ün, design thinking'in önemini herkesin yavaş yavaş anlayacağını da düşünüyorum.
Kesinlikle.
Ben de bu noktada açıkçası Beylen ve Gökçe'nin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Özellikle yani ekip içerisindeki farklı sesler ve ekibin içerik ürettiği ya da bir şeyler için çabaladığı, bilginin paylaşılması için beraber içerisinde süreçte bulunduğu kişilerin farklılığı noktasında da açıkçası benim en büyük yani deneyimlemekten keyif aldığım nokta gerçekten bu diversity diyebilirim. Bu noktada da yani böylesine aslında olmayan bir sorumluluğun altına girmek ve bir şeyler içerisinde bulunma heyecanıyla beraber takım oyununun ne kadar kuvvetli olabileceği noktasında benim en büyük deneyimim açıkçası bu noktada aldım diyebilirim. Hani memnun olduğum en büyük nokta bu. Çünkü aslında bu işin bir business owner'ı yok ya da sorumluluğunuz olan bir kurum ya da kuruluş yok. Ama gönül usulüyle, gönüllülükle beraber sizin yapmak istediğiniz ve farklı görüşlerin olabildiği bir süreç var ve sonunda en iyi çıktığı elde etmek istiyorsunuz. Burada ortak dili konuşabilme noktasında takım oyunun kuvveti çok önemli oluyor. Ben kendi adıma konuşacak olursam takım oyunun noktasında büyük değerler öğrendiğimi düşünüyorum açıkçası. Ekleme yapmak isteyen var mı başka?
Ben şunu seviyorum. Birbirimizi sonuna kadar sahipleniyor oluşumuz. Herkesin birbirine olduğu gibi kabul ediyor olması falan. Muhteşem değerler ve farkında olmadan aslında birbirimizin sınırlarını genişletiyoruz. Mesela ben şu an buradayım. En büyük korkularımdan biri podcast'te yer almaktı. Öyle.
Öncelikle bizimle burada olduğun için çok mutluyuz Gonca'cığım. Sonralıkta da sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Sizin sorularınızı cevaplamak bizi çok mutlu etti. Eğer herhangi bir süreçte sürçülisan ettiysek affola. Ama gerçekten bizimle bu ilişkiyi kurduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, bizimle fikirlerinizi paylaştığınız için biz çok mutluyuz. Eğer bize daha da sorularınız varsa sakın ulaşmaktan çekinmeyin. Hepimiz UX Minimal Slack kanalında yer alıyoruz. Ve hepimize isterseniz direkt, isterseniz genel olarak sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda komüniteye de sorular sorabilirsiniz. Çünkü birçok farklı fikir çıkacaktır ve buradan da bazı sohbetler oluşabilecektir. O yüzden bize bugün zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı ve fikirlerinizi beklemekle beraber size bugün hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Güle güle.